Ayrım 13. Dünya Ağrısı. Ayfer Tülç. Sayfa 115. 5 yaşındaymış. Anneannesi ameliyat olacakmış. Annesi hastaneye refakatçi kalmaya gitmiş. Babası gece yazı işleri müdürüymüş, gece çalışıyormuş. Evde başlarında duracak kimse yokmuş. Bu yüzden halası, ablasıyla onu alıp kendi evine götürmeye gelmiş. Ama o gitmek istememiş. Babasının boynuna yapışmış, seninle geleceğim diye bağıra bağıra ağlamış. Sonunda pes etmişler. Ablası halasıyla gitmiş, o da babasıyla gazetenin yolunu tutmuş. Aynı bugünkü gibi çok soğuk, pis bir akşammış. Yerler buzdan çatırdıyormuş. Arada bir kar atıştırıyormuş. Durakta epeyce dolmuş beklemişler, ayakları dolmuş beklerken. Ama gene de mutluymuş, gazeteyi çok seviyormuş. Babası simitçiden bir sürü simit almış. Gececilerin adetiymiş. Gazeteyi bağladıktan sonra çay içip simit yerlermiş. Gazetede akşam gevşekliği varmış. Sessizmiş ortalık. Herkes işinde gücündeymiş. Gece çalışanların sayısı az olduğu için masaların çoğu boşmuş. Babasının sekreteri ona oynasın diye bir sürü kağıt kalemle bir zımba vermiş. O da boş masalardan birine oturmuş. Daktiloyla oynamış, kağıtları delmiş, resim yapmış. Gece yarısına doğru babası kaloriferin önünde iki koltuğu birleştirmiş. Onu yatırıp üstüne paltosunu sermiş. Uyurken birden telefonlar deli gibi çalmaya başlamış. Telexler coşmuş. Koşuşmalar, bağırışmalar duymuş. Korkuyla uyanmış. Gazetede büyük bir hareket varmış. Bütün masalar gündüzcü gazetecilerle dolmuş. Herkes ya bağıra bağıra konuşuyor, ya da telaşla daktiloda haber yazıyormuş. Sigara dumanı kalın gri bir bulut halinde odadan odaya dolaşıyormuş. Herkesin yüzünde korku varmış. Çok kötü bir şey olduğu belliymiş. Küçükmüş ama ülkede her gün korkunç şeyler olduğunu biliyormuş. Anne babası olup biten bu korkunç şeyler hakkında ona ve ablasını duyurmamak için fısıltıyla konuşurlarken o oyuncaklarıyla oynar gibi yaparak onları dinliyormuş. Bir gün babasına bu korkunç şeylerden korkması gerekiyor mu diye sormuş. Babası telaşlanmış. Gerekmediğini, korkacak bir şey olmadığını anlatmış uzun uzun. Oğlunun içindeki belirsiz korkuyu gidermek için elinden geleni yapmış. Ona mutlu şeylerden bahsetmiş. Geleceğin güzelliğinden. O da bu korkunç şeylerin çok uzakta bir yerlerde olduğunu, onlara bir zarar vermeyeceğine inanıp rahatlamış. Ama o gece olan korkunç şey, her neyse, yakınlarda bir yerde olmalı diye düşünmüş. Uzakta olsa babası bu kadar endişeli görünmezmiş. Gazetede herkes o kadar meşgulmüş ki, onu unutmuşlar. O da binada dolaşmış, odadan odaya gezmiş. Sabaha karşı bir masanın üstüne yığılmış. Onlarca siyah beyaz fotoğraf görmüş. Birini alıp bakmış. Ölü bir çocuk resmiymiş bu. Fotoğrafta kendisiyle aynı yaşta, çıplak bir çocuk cesedi yerde yatıyormuş. Cinsiyeti anlaşılmıyormuş ama saçları omuzlarında olduğuna göre kız çocuğu olmalıymış. Zayıfmış, gözleri kapalıymış, uyuyor gibiymiş. Yatırıldığı sedye gibi bir şeyden taşan elinin parmakları yumuluymuş. Çırılçıplakmış. Sadece kasıkları üstün körü örtülüymüş. Ölü çocuğa bakarken birden babası yanında belirmiş. Fotoğrafı elinden aldığı gibi masaya, diğer fotoğrafların arasına atmış. Onu kucaklamış. Hızla tuvalete gitmişler. Babası yere çökmüş. Onu ensesinden sımsıkı, acıtacak kadar sıkı tutup göğsüne bastırmış. Ağlamaya başlamış. Öyle şiddetli ağlıyormuş ki gözyaşları madencinin ensesinden içine akıyormuş. Sırtı buz gibi soğuyormuş. Babasının bu halinden korkuyormuş. Babasına bir şey olacak, babasız kalacak diye korkuyormuş. Ertesi gün halası onu almaya geldiğinde hiç itiraz etmemiş. Çıplak ölü kız çocuğunu bir an önce unutmak istiyormuş. Ama yürürken çocuğun yumuk elini sırtında hissediyormuş. Halasına kaldığı günler boyunca ağzını açmamış. Doğru dürüst bir şey yememiş. Halası anne babasından ayrı kaldığı için bu kadar mahzun olduğunu sanmış. Oysa çıplak ölü kız çocuğunun resmini aklından çıkaramıyormuş. Ablasına bile bahsetmemiş. Anlatırsa resimden hiç kurtulamayacağını sanıyormuş. Sonra anneannesi iyileşmiş. Hayatta hastaneden çıkmış. Hepsi eve dönmüşler. Hayat görünürde eskisi gibi olmuş. Ama ailece yedikleri ilk öğle yemeğinde her zamanki neşelerinden eser yokmuş. Radyoyu açmamışlar. Babası eve gazete getirmiyormuş artık. Yemeğin ortasında annesi kendini tutamamış. 7 günde 150 ölü demiş. Çoğu çocuk ve kadın üstelik. Babası başıyla onu ve ablasını işaret edince annesi susmuş. Ama ağlamamak için kendini öyle zorlamış ki acıdan ölecekmiş neredeyse. Madenci bu kez annesine bir şey olacak diye korkmuş. Bir süre sessizce yemeklerini yemişler. Sadece çorba tabağında çınlayan kaşıkların sesi duyuluyormuş. Madenci birdenbire, 150 ölü çocuk demiş. Bizim eve sığar mı? Anne babası dehşetle birbirlerine bakmışlar. Yemeğini ye oğlum demiş annesi. Sakin bir sesle söylemek için kendini zorladığı belli oluyormuş. Ablası ilkokuldaymış. Matematiği çok seviyormuş. Her şeyi matematik problemi haline getirmeye bayılıyormuş. Zaten annesi gibi matematik öğretmeni olmuş sonunda. 7 günde 150 çocuk ölmüşse bir günde kaç çocuk ölmüştür diye sormuş. Kızım yemeğini ye demiş annesi. Ellerinin titremesi yüzünden kaşığı taban kenarına vuruyormuş. Vurdukça çın çın diye bir ses çıkıyormuş. Ablası inadına devam etmiş. Bir sınıfta 30 çocuk varsa 150 ölü çocuk kaç sınıf eder? Yemeğini ye. 150 bölü 30 eşittir 5. 5 sınıf dolusu ölü çocuk eder. Kızım sus demiş annesi bağırmış. Sus, sus, sus, sus. Ablası ağlamaya başlamış. Ağlamaktan çok korku çığlığına benziyormuş sesi. İnsanın kanını donduruyormuş. Susmuyormuş. 5 sınıf dolusu ölü çocuk diye haykırıyormuş. Yemeklerini bitirememişler. Boğazlarından geçmemiş. Ablası o akşam ateşlenmiş. Birkaç gün hasta yatmış. Annesi günlerce durup durup ağlamış. Babasının ağzından tek söz çıkmamış. Çok uzun sürmüş ailesinin toparlanması. Çocuğun cesedi niye çıplaktı bilmiyorum dedi. Daha önce hiç ölü görmediğim halde bunun bir çocuk ölüsü olduğunu nasıl anladım onu da bilmiyorum. Mürşit kas katı kesilmişti. Bütün eklemleri kilitlenmişti. Dişleri birbirine geçmişti. Gözleri patlayacak gibi ağrıyordu. Madencinin hikayesini uzaktan ilişen günahı beyninin duvarlarını tırmalıyordu. Kulaklarında korkunç bir uğultu vardı. Cumhurlardan oluşan bir güruhun uğultusu. Yeryüzünde bir insan topluluğunun çıkarabileceği en korkunç ses. Rakamlar duyguları uyandırmaz dedi madenci. 150 dedin diye kimse dehşete kapılmaz. 7'yi duyunca kimsenin gözlerine yaş dolmaz. Ama 5 sınıf dolusu ölü çocuk cümlesi korkunçtur. İçinin kavrulduğu belliydi. Gözleri ölü çocuğun üstüne yığılmış, başka cesetlerle doluydu. Zalimlikten öte bir şey diye devam etti. Ölü kız çocuğu çırılçıplaktı. Kasıklarına dertop edilmiş bir giysi konmuştu sadece. Bacaklarının arasından ip gibi dizlerine uzanıyordu. Ama çocuğu örtmüyordu. Aksine görüntüyü daha acımasız, daha vicdansız, daha dayanılmaz bir hale getiriyordu. Masada duran yün eldivenini ateşe tuttu. Isıtıp yüzüne bastırdı. Muhabirin o anda aklından ne geçtiğini merak ediyorum dedi. Muhakkak dehşete düşmüştür. Taş kesilmiş olsa kalbi olan birinin bu manzarayı görüp etkilenmemesi mümkün değil. Ama merak ediyorum. Muhabir insanlığından utanmış mıydı o anda? Yoksa tarihe geçecek bir fotoğraf çekiyor olmanın sevinci mi olmuştu içine? Sustu. Şehrin uzaktan dalga dalga gelen sesleri kesildi. Avluyu derin bir sessizlik kapladı. Ölüm sessizliği. Mürşit katılaşmış parmaklarını güç bela çözerek bardağına rakı doldurdu. Bir dikişte yarısını içti. İyi ki rakı var diye düşündü. İyi ki var. Acıyı unutturmuyor ama insanı donuklaştırıyor. Tahammüle faydası dokunuyor. Madenci 7 günde 150 ölü cümlesiyle hafızasına kazınan o haftayı unuttuğunu sanmasının tuhaf olduğunu ama şimdi üstünden bunca yıl geçtikten sonra en dehşet verici ayrıntılarıyla üstelik derin bir acıyla hatırlamasının daha da tuhaf olduğunu söyledi. Mürşidin üstüne Zihnindeki patlak bavuldan çıkan görüntüler yağdı tekrar. Gözlerinde ışıklara titreyen sokak lambaları belirdi. Ayaklarının dibinden kan akıyordu. Çamurlu kaygan toprağı hissediyordu. Hava ekşiydi, buzuktu. Ter, çöp ve kan kokuyordu. Elini kaldırdı. Ateşin ışığında uzun uzun baktı. Ucu sivri, beyaz bir taşı kavramış Ali. Madencinin anlattıkları günahının ortasına atmıştı onu. Ben de yaşadım diye düşündü. Bu başarısız unutma tecrübesini unutmak istedim. Ama olmuyor, unutulmuyor. Ne zaman hatırladın diye sordu. Bugün, internette tekrar görünce. Aslında daha önce iki kere görmüş aynı resmi. Biri olayların yaşandığı hafta içinde. Babası ve arkadaşları çıplak ölü kız çocuğunun fotoğrafını basmamışlar. Ama başka bir gazete basmış. Halasında kaldığı günlerin birinde, parka giderlerken bir bakkalın önünden geçmişler. Bakkal bu fotoğrafın olduğu gazeteyi mandalla ipe asmış. Kocaman, renkli resimli, vur patlasın, çal oynasın gazeteleriyle birlikte. O zaman görmüş, gördüğü an ayağı taşa takılmış, yüzüstü yere kapaklanmış. Deli gibi ağlamış, halası düştüğü için ağladığını sanmış. Öpmüş, okşamış, teselli etmeye çalışmış ama boşuna. Yıllar sonra, üniversitede okurken görmüş. Son sınıftaki devrimcilerden biri, kantinde bir sürü eski gazete fotokopisi unutmuş bir gün. En üstte, çıplak ölü kız çocuğunun fotoğrafının olduğu nüsha duruyormuş. Gözü ilişmiş, resmi bir yerlerden tanıdığını düşünmüş. Ama o geceyi, zihnini nasıl bastırdıysa, konusunu tamamen unuttuğu, eski, siyah beyaz bir filmden parçalar hatırlar gibi hatırlamış. Hayal meyal bir şeyler canlanmıştı gözümde dedi. Babamla birlikte gazetedeydim. Bu resmi görmüştüm. Ama ne zamandı, ne olmuştu hatırlamıyordum. Sadece çıplak, ölü, kız çocuğu. Kantinde fotokopiye gözü iliştiğinde hafızasını zorlamadığını söyledi. Belki zorlasam hatırlardım. Ama korktum ya da huzursuz olmak istemedim, bilmiyorum. Arkadaşlarımla eğlenmeye gidecektim o gün. İnsan, çıplak ölü kız çocuğunu aklında tutarak eğlenemez. Gene de, arada bir gözümün önüne geldi. Her defasında daha da silikleşti. Derken, iyice kaybolup gitti. Bakışlarıyla yeri, duvarları, avluyu, avlunun ötesindeki evlerin solgun ışıklarını, kavruk ağaçların silüetlerini taradı. Mürşit madencinin gözlerinin irileştiğini gördü. Sanki camlaşmış tabakanın arkasında çağlayanlar var. Gözyaşları kafasının içinde, oradan oraya akıyor. Eliyle zihnine dolan düşünceleri kovmak ister gibi bir hareket yaptı. Gözlerinde anlaşılmaz duygular kaynaşıyordu. Birden, garip bir şekilde aşkı andıran, sevecen, bir yanıyla buruk bir gülümsemeyle ateşi üfledi. Sustuğunda anlattığı hikayeye tam uymayan, yabancı bir şey vardı yüzünde. Acı veya günah, karşındakinin içinde bir yerde betonlaşmışsa, ömrünün tamamıyla ceza haline getiren bu kas katı betonu parçalayıp, içinden çıkarmak istediğinde, elleri kan içinde kalacaksa kişinin, soramazsın diye düşündü mürşit, anlatılanla yetineceksin. Bir el, kafatasının içine erimiş kurşunla dolduruyordu. Başı dayanılmayacak kadar sıcak ve ağırdı. Beynini dünyanın çekirdeğindeki cehenneme çekiyordu. Tanrı'nın eli dedi, günahımın cezasını erimiş kurşundan bir cehennem halinde başımın içine dolduruyor. Madenci rakısından arka arkaya pek çok yudum içtikten sonra, o resim bugün tekrar karşıma çıkınca kalbim yerinden oynadı dedi. Hani birden bir sancı girer bir yerine, öleceğini sanırsın. Aynı öyle oldu. Resmi ekranda büyüttüğünü anlattı. Uzun uzun baktığını, 5 yaşındayken baktığı gibi. Kendini ansızın, hafızasını örten, kalın bir örtü kaldırmış gibi hissettiğini, her şeyi, bütün ayrıntıları hatırladığını söyledi. O gece, içime dolan dehşetin hatıralarımdan süzülüp çıkarılmış olduğunu, bugün anlıyorum dedi. İyi de kim çıkardı? Nasıl? Babam o gece gördüğümü unutmam için elimden geleni yapmış olmalı. Ama benim de payım var. 5 yaşında bir çocuk, siyah beyaz bir fotoğrafta gördüğü dehşetten. Ancak hiç görmemişçesini unutarak kurtulabilir. Mürşit 12 yaşında bir çocuk da ancak öyle kurtulabilir diye düşündü. Gördüklerini değil, üstelik, yaşattıklarını. Seyretmek, suça ortak olmaktır ama işlemekten daha kolay bağışlanır. Yaşattıklarını hiç yaşatmamışçasına unutarak kurtulabileceğini sanır bir çocuk. Ama unutmak diye bir şey yok. unuttuğumu sanmak var. Çocukluk mazeret olamıyor. Haklısın dedi madenci. Senin dediğin gibi yaşanmış olan insanı mezara kadar takip ediyor. Hortladı işte. Ama merak ediyorum. Yıllar boyunca bu dehşeti zihnimin neresine gömdüm ben? Nerede sakladım? Mürşit kendi hafızasını bataklığa benzetti. Hafızası günahını daha derine gömdükçe vicdanı daha çok ağrımıştı. Vicdan herkesle olmayabilir mi diye düşündü. Cumhurda mesela yok muydu? Ben de az da olsa varmış ki. İçimde bir yer, öldüresi ağrıyor. Beyninin çekirdeği uğulduyordu. Madenci geldiğinden beri bir muhatabı olan kelimeleri beyninin duvarına vuruyordu. Beyninin zarı incecikti, yırtılacaktı. Bu yırtıktan beyni akacak, kanla dolmuş toprağa karışacaktı. Sabah atıştıran kar, asmanın tepesindeki kalın naylonun üstünde. İncecik birikip donmuştu. Naylon hafifçe sarkmıştı. Rüzgar estikçe ağır ağır sallanıyordu. Mürşit amaçsızca ateşe bir odun daha attı. Maşayla karıştırdı. Madencinin gözlerindeki kor kayboldu. Parmağını ıslak tozla kaplı masaya sürdü. Muşambanın altın gibi parlak sarısı çıktı ortaya. Üstündeki beyaz papatya desenleri belirdi. Madenci o korkunç haftanın utancını taşımakta çok geç kaldığını, bu gecikmenin onu daha da utandırdığını, bu yüzden daha önce hiç hissetmediği türden bir acı çektiğini söyledi. Fakültedeyken o gazeteyi gördüğümde utanmalıydım dedi. Merak etmeliydim. Ne oldu? Niye oldu diye. Yapmadım. Eğlenmeyi seçtim. Herkes gibi. Ama nasıl unutabildi herkes bunu, öncekileri, sonrakileri? Nasıl hiç yaşanmamış gibi devam edebildiler? Senin dediğin gibi. Duygusal taşlaşma çağı. Ama bir bedeli olmalı bu taşlaşmanın. Var dedi Mürşit. Lanetlendik. Kimse bu günahları sahiplenmiyordu. Ortada bırakılmış, sahipsiz günahlara kimse aldırmıyordu. Polis kurbanların anısına karanfil bırakmak isteyenlere geçit vermiyordu. Çıplak ölü kız çocuğunun ruhu tepelerinde haykırıyordu. Ama dünyanın kendi çevresinde dönüşünün gürültüsü öyle yüksekti ki kız çocuğunu kimse duymuyordu. Çürüyoruz dedi madenci. Ruhumuz taşlaştı ama bedenimiz çürüyor. Öyle ya da böyle daha toprağa girmeden çürüyoruz. İğrenciz. Kokuyoruz. Dünya bir an Tanrı'nın parmağının ucundaki bir çıban gibi göründü gözüne. Tanrı parmağını bir bastırsa çıban patlayacak. Çürümenin kokusu bütün evrene yayılacaktı. Dünya denen çıban öyle tehlikeliydi ki bütün evreni zehirleyebilirdi. Taşlaşma çağında dünya bir nefes bile iyileşecek gibi görünmüyordu. Vicdana, utanca, bağışlanma isteğinin dayanılmaz azabına ihtiyaç vardı. Ama taşlaşan ruhlara azap işlemiyordu. Topluca işlediğimiz günahlar bedeli ödenmedikçe ikramiyesi gelecek haftaya devreden piyangoya benziyor. Bir gün hepimize büyük ikramiye çıkacak. O zaman topluca günahlarımızın altında kalacağız dedi. Acı bir soğuk yüzlerini ısırıyordu. Ama içlerindeki yangın yüzünden üşüdüklerinin farkında değildiler. Karşılara baktılar. Zayıf ışıkları geceye dağılan pencerelere. Pehlivanınkiler kararmıştı. Yaşar komiserinkinden sarılı, turunculu televizyon ışığı sızıyordu. Arada mavileşiyordu. Hayat, kayaç katmanları gibi parçalarına ayrılan, değersiz bir kütledir dedi madenci. Mürşit hayatının yıllar önce parçalandığını düşündü. Parçalanmış hayatı, değersiz bir kütleye dönüşeli çok olmuştu. Ama insan, hayatın bir yerinde, İyi kötü bir bütün olmak istiyordu. Kırık dökük de olsa bir bütün ya da ona yakın bir şey. İnsan bu yüzden hatırlıyordu her şeyi. Zamanı gelince istemese de parçaları bir araya getiriyordu. Ama zaman içinde pek çoklarının ruhu taşlaşmış oluyordu. Çoğunluk bir şey hissetmiyordu. Çoğunluk aynada kendine baktığında gördüğü sahte bütünden hoşnut kalıyordu. Cumhurun rüyasına girmesinin bir işaret olduğunu düşünüyor şimdi. Ortağı olduğu vahşeti, onun varlığında cisimleştirdiğini, günahını ona yüklemeye çalıştığını anlıyor. 13. ayrımın sonu. Sayfa 124.